Ayrım 22. Büyük Hesaplaşma. Jack DeBrule. Sayfa 207. Zodiac Hope'a yaklaşıyordu. Botun kaygan lastik gövdesi suyu boğazda yaşayan diğer teknelerin çoğu gibi kıvraklıkla yarıyordu. Feuerhofer'ın düşünceleri bir kez daha kendisini görmeye gelen adama kaydı. Feuerhofer daha önce de sayısız tehlikeli kişiyle iş yapmıştı. Medyada daha fazla yer alabilmek amacıyla kendi düzenlediği mitinglerde karışıklığa yol açmaları için tuttuğu neo-Nazi dazlaklar, Hollanda ve Belçika'da benzin istasyonlarını kundaklamak üzere işe alınan kundakçılar ve Peel'ın aktivistlerine, hayvanlar üzerinde deneyler gerçekleştirilen araştırma tesislerine gizlice nasıl girileceğini öğreten soyguncu çeteleri üyeleri. Sözü edilen bu kişiler nedenli fanatik ve meşhum olurlarsa olsunlar hiçbiri Hope'a yaklaşan adamın yakınından bile geçemezdi. İlk buluşmaları bir yıl önce gerçekleşmişti. Adam Peel'ın Amsterdam tren istasyonunun yakınlarındaki küçük ofisine girmiş ve kendisini kısaca tanıttıktan sonra ziyaretçisi Verhoeven'ın masasının üzerine bir banka çeki koymuştu. O zamanlar Peel'ın çoğunluğunu gönüllülerin oluşturduğu üyelerinin sayıları 20'yi geçmiyordu ve 50 bin dolarlık bir bütçesinin önemli bölümü de Verhoeven'ın vakıf fonundan karşılanıyordu. Peel emrine yazılmış çekin tutarı 10 milyon dolardı. Yana bağışı yapan kişi açıkça bu parayla ilgili tek bir şart var diye belirtmişti. Verhoeven, adamın buz gibi gözlerine baktığını ve o gözlerde ölümü gördüğünü, ancak teklif bizzat şeytanın kendisinden gelmişçesine ruhunu sattığını ve kabul etmesine engel olamadığını anımsadı. Ivan Kerikov, amansız kanser kadar kötücül biriydi. Verhoeven daha sonra Avrupa'daki bağlantıları aracılığıyla onun hainliği seçmiş eski bir KGB ajanı olduğunu, Amerika'ya da eski Rus yöneticiler ve bir takım başka gruplar tarafından arandığını öğrenmişti. Kerikov'un namsalan şiddeti karabasanlara konu olabilecek cinslendi. Kerikov birkaç hafta içinde Verhoeven'ın doğal karizmasından ve davaya olan bitip tükenmez bağlılığından da yararlanarak Peel'ı sıkı yönetilen bir örgüte dönüştürmüştü. Kerikov adı sonradan Hope olarak değiştirilen eski araştırma gemisini satın alınmasını sağlamış ve Peel'ın reklam kampanyalarını yürütmesi için saygın bir reklam ajansıyla anlaşmıştı. Fotokopiyle çoğaltılmış el ilanlarının Belçika, Hollanda ve Lüksemburg'daki telefon direklerine zımbalandığı ve ağızdan ağıza gönüllü toplandığı günler gerilerde kalmıştı artık. Peel şehir merkezinde 200 çalışanına yetecek büyüklükte suite ofislerin yer aldığı bir banka binasına taşınmış, sekreterler ve son derece gelişmiş bir bilgisayar sistemiyle donatılmıştı. Peel üyelerinin sayılarında birkaç ay içerisinde %1000'lik bir artış meydana gelmiş ve bu sayı olağanüstü bir hızla artmaya devam etmişti. Peel bir zamanlar kendilerini bu davaya adamış gönüllülerden oluşmuş ufak çaplı bir kadroya sahipken, şimdi insanların katılmak için para ödedikleri önemli bir güce dönüşmüştü. Peel'ın çevre hareketinin sınırında gezinen ve pek tanınmayan bir örgütten çevrenin korunması konusunda dünya liderlerinden biri haline gelmesi çok kısa sürmüştü. Kerikov bütün bunları makyavelist bir soğukkanlılıkla gerçekleştirmiş, kendisini Verhoeven dışında hiç kimseye afişe etmeden Hollandalı'nın daha önce başkalarının başardıklarına kesinlikle tanık olmadığı sonuçlar almıştı. Kerikov sorunların ve insanların kolayca ortadan kalkması gibi bir beceriye sahipti. Peel savaşçılarından biri tarafından ateşe verilen bir benzin istasyonunun sahibi kazara çıkarılan yangında ölünce adamın çileden çıkmış ve lafını esirgemeyen dul eşi kısa süre sonra sırra kadem basıvermişti. Daha önce nedenini asla belirtmemişti ve Kerikov'un kendisini Peel'ı geliştirmeye adamasında insanlıktan tamamen uzak tek bir amacı vardı. Verhoeven himayesi karşılığında sonradan nasıl bir bedel ödemesi gerektiğini sormaya cesaret edemeden Rus'un parasını ve yardımlarını kabul etmişti. Kerikov en nihayet bir yıla geldiğinde sözüne ettiği koşulu 3 ay önce açıklamıştı. Verhoeven, Kerikov'un kapatasak önerisinden son derece büyülenmiş ve bilgisi olmadan planın nerelere kadar ilerlediğini öğrendiğinde hayretler içinde kalmıştı. Kerikov, Peel'a çevreyle ilgili konularda protestolara yönelik eylemlerin doruğa çıkabilmeleri için bir çıkış yolu, kaçınılmaz çevresel felaketlere engel olunabilmesi ve bütün ekosistemin korunması için fırsat sunuyordu. Kerikov'un planı, Exxon Valdez benzeri bir petrol sızıntısının bir daha asla yaşanmaması ve insanoğlunun Kuzey Kutbu vahşi yaşam korunağını kesinlikle kendi çıkarları doğrultusunda kullanmamasını garanti etmeye yönelikti. Zodiac Hope'a çıkılan dik merdivenlerin yanına kadar geldi. Lastik botun mürettebatı Zodiac'ı platformun yanında sallanmadan tutarlarken, Kerikov 50'li yaşların ortasına gelmiş bir adam için oldukça kolay hareket ederek kendisini Peel'ın gemisinin güvertesine çıkan oynak merdivene attı. Verhoeven, Rus'u karşılamak için sahanlığın üst kısmında durmuştu. Kerikov el sıkışmak için bir girişimde bulunmayınca, Verhoeven duyduğu rahatsızlığı belli etmemek için elinden geleni yaptı. Bu, Kerikov'un bu sabah haber verdiği önceden planlanmamış bir buluşmaydı. Verhoeven, Kerikov'un hiçbir şeyi özel bir neden olmaksızın yapmadığını öğrenmiş olsa da, bu toplantının arkasında yatan sebebi bilmiyordu.
''Senin odana giderim.''
Kerikov gemiyi iyi biliyordu ve bir zamanlar subay salonu olan büyük kameraya giderlerken öne geçmişti. Verhoeven Alaska'da Hope'a katıldığında gemide mevcut en büyük kamerayı almıştı. Odalar insanda gemideymişler gibi bir his uyandırmıyordu. Su geçirmez çelik bölmeler alçı panellerle kaplanıp boyanmış ve zemin metal güvertenin etkisinin azaltılması amacıyla iki kat halıyla kaplanmıştı. Suite'in denizciliğe ait kökenlerini gözler önüne seren yegane şey iki yuvarlak ve küçük lombozdu. Suite'de 3 oda vardı. Yatak odasının arkasına yerleştirilmiş tam donanımlı bir banyo, meşe bir çalışma masası ve 10 kişinin oturabileceği büyüklükte bir toplantı masasıyla tamamlanmış bir ofis. Verhoeven su geçirmez kapıyı kapatır kapatmaz Kerikov onu omzundan yakalayıp döndürdü ve yüzüne öyle kuvvetli bir tokat attı ki Hollandalı sendeleyerek duvara kadar gerileyip çerçevelenmiş bir resmi yere düşürdü.
''Sen de halt!''
Kerikov ona bir kere daha bu defa şakağına tokat attı. Verhoeven güverteye yığılırken yerdeki cam parçaları ellerini kesti.
''Rus kapa çeneni'' dedi. ''Sana ne zaman konuşabileceğini ben söylerim.''
Kerikov geniş odanın karşı tarafına gidip toplantı masasının başında duran sandalyeyi alırken Verhoeven'ın yerden kalkmasına izin verdi. Hollandalı karşısındaki sandalyeye çökerken Kerikov yılan gibi bakışlarıyla onu izledi. Verhoeven ağzının kenarından ince bir iz halinde sızan kanı silmek için herhangi bir harekette bulunmadı.
''Dün gece o numarayı çekerken ne düşündüğünü sormayacağım bile. Çünkü senin hiç düşünmediğini biliyorum.''
Kerikov'un sesi sakin ve iyi ayarlanmış olsa da her heyecanın ardından gelen öfkeli bir duraksama oluyordu.
''Ben bu operasyona milyonlarca dolar akıtarak senin o zavallı protesto grubunu geliştirdim ve bir yıla aşkın bir süredir bizi bu noktaya getirmeye uğraştım.'' Ama sen sırf akşam haberlerinde kısa bir konuşma yapabilmek için o kamyon şoförünü öldürmekle dikkatleri üzerimize çektin.
Verhoeven anında onu ben öldürmedim. Petro Max öldürdü diye yanıt verdi.
Kerikov kapa lanet olası çeneni diyerek onu tersledi. Dünyayı asil amacına ve iş dünyasının açgözlülüğüne inandırabilirsin umurumda bile değil. Şoförü sen veya Petro Max öldürmüş ya da kahrolası uzaylılar öldürmüş. Bunun önemi yok. Olay olduğunda sen oradaydın ve televizyon kanallarında bu olayı kendi yararına kullanmaya hazırdın. Burada Valdez'de Petromax'in benzin istasyonlarını boykot etmene izin verdim. Zira buradaki konumunu güçlendirecekti. Ama ben sana kutsal savaşını Prince William Boğazı'nın ötesine taşıman için izin vermedim. Şu anda Anchorage'da benzin istasyonlarını yakan taklitçi bir grupla yeterince sorunum var zaten. O olayların arkasında da senin olduğunu öğrenirsem bağırsaklarını deşip seni de onlarla birlikte asarım. Ferhof'un sesini çıkarmıyor ve yere bakıyordu. Kerikov'a açıkça meydan okuyacak cesareti hiçbir zaman bulamamıştı kendisinde.
Şimdi bu talihsiz olayı konuştuğumuza göre diğer konulara geçelim.
Konu değiştiği halde Kerikov'un ses tonu hala kötücüldü.
Jenny 4'te kaybettiğimiz silindirlerin yerine yeterli miktarda sıvı nitrojen temin edebildin mi?
Bütün malzemeyi Vancouver ve Seattle'da tükettiğimizi sanıyordum. Ama evet burada. Aslında Fairbanks'ta 4 ton bulmayı başardık.
Jenny 4 yandığında kaybolan miktar 6 tondu.
Jenny 4'ün yükünün 2 tonu görev için fazladan yüklenmiş bir sigortaydı. Bu bizim göze alamayacağımız bir lükstü. Kuzeybatı Pasifik'te bize o kadar mal temin etmeye yetecek tıbbi malzeme satan mağaza ya da kimyasal madde firması yok. Kuşkuları giderebilmek amacıyla San Francisco'daki ofis elemanlarım göstermelik öykülerini uydururlarken oldukça yaratıcı olmak zorunda kaldılar.
Tedarikçilere ne dediler?
Büyük bütçeli bir aksiyon filminin özel efekt koordinatörlerini oynadılar.
Harika, Kerikov bir sigara yaktı.
Yapma şunu lütfen. Ferhof'un Kerikov'un elinde için için yanan Marlboro'yu işaret etti.
Kerikov ona ters ters bakıp sigarayı yere attı ve ayağıyla halının üzerinde ezerek yerde siyah katranlı bir iz bıraktı. Alaycı bir tavırla yenisini yaktı. Mavi gri dumanlar odayı doldurdu. Ferhof'un sessizliğini korudu.
Sıvı nitrojenlerin bulunduğu silindirleri hedef seçilen bölgeye helikopterlerle nakletmek zorundayız ve helikopterler birkaç sefer yapacaklar. Bu da bizim benim istediğimden daha fazla göz önüne çıkmamıza yol açacak.
Ferhof'un yeterli rakamlar pilotların konuşmamasını sağlar diye cevap verdi.
Beni endişelendiren pilotlar değil, yer personeli ve havaalanındaki diğer kişiler.
Kerikov birkaç saniye sessiz kaldı. En sonunda konuştuğunda sesi sert ve kararlıydı.
Adamları bir kamyon kiralasınlar ve tanklar kuzeye nakledilsin. Fox'a veya havaalanı olan herhangi başka bir kasabaya. Yine film şirketi bahanesiyle helikopterler nitrojeni oradan alırlar.
Silindirlerin hepsi taşındıktan sonra pilotları öldüreceğiz.
Kerikov bu son düşüncesini kendisine sakladı.
British Columbia'nın 180 kilometre batısı. Okyanusun uzak bölümleri dalgalanmaya başlamıştı. Akıntı ve gelgitlerle karışarak yükselen ve Pasifik'te neredeyse 45 kilometre süratle yol alan dev su kütleleri her geçen dakika daha çok ivme ve güç kazanıyorlardı. Bunlar fırtınalardan kaynaklanan Amerika'nın Pasifik kıyılarındaki sörfçüleri zevkten kendilerinden geçiren yüzeysel dalgalar değillerdi. Milyonlarca ton suyu doğanın makine dairesinden yönetiliyormuşçasına harekete geçiren, yürek gibi atan dağlardı bunlar. Artık Southern Cross adını almış olan Petromax Arctica, bu muazzam dalgaları gövdesinin en geniş olduğu noktadan alıyor, çeyrek milyon tonluk gemi rahatça kalkıyor ve öldürücü yükü yer değiştirdiğinde geminin tanklarının içinde bulunan çelik levhalar inliyordu. Başıboş bir dalgayı provasından aldığında beyaz köpükler ve denizin koyu yeşil suyundan oluşan bir patlama geminin ön tarafından sorunsuzca geçip gidiyordu. Bu karanlık öğleden sonra da dalgaların çarpmaları gemiye torpido çarpmış duygusu uyandırıyor, güverteyi kamçı misali döven devasa su bulutlarının her biri tankerin zangırdamasına neden oluyordu. Arktika bu denizler için imal edilmişti ve gemi ile deniz arasında yaşanıyormuş gibi görünen çarpmanın şiddetine karşın rahatça yol almalarını sağlıyordu. Bu sulara yalnızca büyük balıkçı gemileri ve tankerler cesaretle göğüs gerebilirlerdi. Alaska'ya seyreden feribot ve yolcu gemisi kafileleri Inside Passage adıyla bilinen ve Vancouver'dan Alaska Körfezi'ne kadar uzanan bir dizi ada sayesinde açık denizlerin yıkıcı etkilerinden korundukları su yolunun güvenliğinden asla ayrılmazlardı. Köprüde neredeyse fiziksel bir varlıkmış gibi hissedilen gerginliğin kötüye giden havayla uzaktan yakından alakası yoktu. Geminin ele geçirilmesinden itibaren tüm mürettebat bu duruma eşit miktarda korku ve umutla bakıyordu. Hem yaşamlarından endişe ediyorlar hem de gemiyi tekrar geri alabilme fırsatı doğmasını umuyorlardı.
Mürettebat görev başında olmadığında en az iki nöbetçinin gözetiminde subay salonunda tutuluyordu. Uzun masalarda yapılan sohbetler gemiyle ilgili işlerle sınırlı kalıyordu, o kadar. İnanılmaz boyutlarına rağmen süper tankerler 20 tayfa ve 10 subaydan oluşmuş son derece kısıtlı bir kadroyla yönetilirler ve gözlemlenmesi gereken 3 ana bölge makine dairesi, tank kontrol istasyonu ve köprü olduğu için Joan Riggs'in komutası altındaki 8 terörist bile gerektiği kadar uzun süreyle kontrolü ellerinde bulundurabilirdi. Riggs geniş köprünün her iki tarafında yer alan konforlu kaptan koltuklarından iskelet tarafındakinde oturuyordu. Gemiyi ellerine geçirdiklerinden beri orada oturmuş, anırarak emirler verip köprü mürettebatını yırtıcı bakışlarla izliyor ve hiç durmadan zincirleme sigara içiyordu. Sağında oturan dümenci, dümen görevi gören iki levyeyi sıkıca kavramıştı. Dümencinin gözleri ufku taramadığında ya dijital göstergeleri gözlemliyor ya da yeni kaptanına göz atıyordu. Dümencinin arkasındaki kıç bölmeye yaslanmış olan teröristlerin lideri Wolf'un kavuşturduğu kollarının altından makineli bir tabanca sarkıyordu. Riggs onun varlığına rağmen zayıf ve korunmasız hissediyordu kendisini. Neler hissettiğini belli etmemek için de normal şartlarda fısıldayarak verilmesi gereken emirleri bağırarak veriyor, mürettebata saldırıp teröristlerin Lylehauser'ı etkisiz hale getirme girişimleri sırasında gemiye verdikleri hasarı onarmaları için uzun vardiyalarla çalışmaya zorluyordu onları. Joan Riggs'in süper tankeri ya da teröristleri yönetmesi planlarında yoktu. Ancak geminin esas kaptanı Harris Albrecht'in başına gelen talihsizlik yüzünden kendisini bu pozisyonda bulmuştu. Long Beach'e dönerlerken geminin komutası Albrecht'te olacak ve kaptan teröristlerin gemiyi ele geçirmelerine izin verecek, Joan Riggs de ikinci kaptan olarak görev yapacaktı. Ne var ki Albright'in kolunun alt kısmının hatırı sayılır bir bölümünü kaybedip de gemiden nakledilmesinin gerekmesi ve Joan Riggs'in bu sularda deneyimli olmaması Southern Crossing and Light Ring'i yeni bir kaptan bulmak zorunda bırakmıştı. Riggs planında değişiklik yapmaya mecbur olmuştu ve gemi güvenle Alaska'dan uzaklaşana kadar Hauser'dan yararlanmak, daha sonra da onun mürettebatın geri kalanıyla birlikte kilit altına almak niyetindeydi. Ardından da varış noktalarına kadar gemiyi Riggs yönetecekti. Albright artık olmadığı için Riggs'in katılımı alacağı ücreti iki katına çıkarmıştı. Lakin Worf ve adamlarıyla birlikte çalışacak tek subay olarak o kalmıştı. Sorumluluklar göz korkutacak cinslendi. Özellikle de gerçek anlamda tutsak olan mürettebatla ve kritik sistemler ya devre dışı kalmış yahut da mahvolmuşken. Bulundukları yerin birkaç yüz metre ilerisinde yeni bir dalga geminin baş kısmına çarptı ve yoğun köpükler güverteye inip büyük bir güçle taşan bir nehir misali geminin yanlarındaki su boşaltma deliklerine akmadan önce neredeyse köprünün yüksekliği kadar bir irtifaya ulaştı. Güverte sulardan arındığında geminin kumanda masasında bulunan bir dizi sarı ve kırmızı uyarı ışıkları yanmaya başladı, alarm sesi duyuldu. Riggs anında tepki vererek bir panter gibi oturduğu koltuktan fırladı. Dümenci onun harekete geçtiğini fark bile edemeden adamın omuzunda bitti. Dalganın pruvayı parçalamış olmasından korkarak ne oldu diye çakıştı. Makine otomatik olarak devre dışı bırakıldı. Bilgisayar ana makineyi kapattı.
Niye?
Dümenci henüz bilmiyorum. Tanılayıcı hala çalışıyor diye cevap verdi. Riggs iç iletişim mikrofonunu eline alıp subay salonunu aradı.
Ben Riggs, baş mühendis ve 3 adamının acilen makine dairesine gitmelerini istiyorum.
Düğmeye çat diye basarak görüşmeyi bitirdiyse de yeni emirler verme olasılığına karşı mikrofonu bırakmadı.
Yangın var mı?
Olumsuz, makine dairesinde ısı düşük ve yangın durdurma sistemi hata vermedi.
Riggs köprünün camından dışarıya baktı ve ufkun açık olduğunu görünce rahat bir nefes aldı. Makineyi hemen çalıştırmayı başaramasalar bile endişelenmesi için çok az neden vardı. Bölgede seyir halinde olan başka bir gemi yoktu ve tanker kıyıya sürüklenmeden önce manevra yapabilecekleri geniş bir alan mevcuttu. Geminin tanklarında bulunan 200 bin ton petrolün yol açtığı durağanlık nedeniyle 6 saat boyunca yaklaşık 30 kilometre yol aldıktan sonra duracaklardı. Ondan sonra da Kuzey Pasifik'in insafına kalacaklardı.
Köprü burası makine dairesi. Bütünleşik iç haberleşme sisteminden konuşan geminin baş mühendisi George Patroni'nin sesi metalik çıkmıştı. Acil durum söz konusu değil. Aşağı yukarı bir saat içinde makineyi çalıştırabilirim ama başka bir sorunumuz var.
Rex nedir o dedikten sonra başka bir karar verdi. Orada kal, ben oraya geliyorum.
Southern Cross'un makine dairesi çelik, alüminyum ve bakırlar mağarasından oluşmuş bir kuleydi adeta. Tavanıyla en alt güverte arasında 4 katlık bir yükseklik vardı ve geminin dört bir yanını dolaşan kilometrelerce uzunlukta karmaşık boru tesisatı, hava kanalları ve elektrik kablolarının bağlantılarıyla içinden çıkılmaz bir hale gelmişti.
Makine dairesi tertemiz olmasına rağmen odaya dizel yakıt ve makine yağının ağır kokusu sinmişti. Her yeri sarmış olan koku içeri giren herkesin giysilerine ve tenine yapışıyordu. Makinenin kendisi de uç uca eklenip üzerlerine birer tane daha yerleştirilmiş şehirler arası 2 otobüs boyutlarındaydı. Koca dizel çalışmıyordu. Ancak makineden elle tutulur bir güç yayılıyordu. Makine mükemmelliğin sınırlara kadar zorlandığı bir taşıta son derece uygundu. İşlevsel olduğunda 9 silindirlik jeneratörün kulakları sağır eden gürültüsüne hiç kimse tahammül edemezdi. Ama şimdi bile yedek jeneratörlerin ve dümen donanımı pompalarının ürettikleri ses acı eşiğinin hemen altındaydı.
22. ayrımın sonu. Sayfa 217.